Iron 5, Cobra, Frederick Forsyth, sayfa 78. Cal Dexter Londra'nın yabancısı değildi ama ona tarif edilen yeri daha önce hiç duymamıştı. Neyse ki Aldgate'in 2 kilometre doğusunda doğup büyümüş olan Doğu Londralı bir taksi şoförü adresi kolayca buldu. Shakespeare zamanından kalma bir manastırın yanındaki denizcilik sigorta şirketine vardığında saat 11'e 5 vardı. Güler yüzlü bir sekreter onu ikinci kata yönlendirdi. Paul Agate'in dosyalarla kaplı küçük bir ofisi vardı. Duvarlar çerçeveli şilep fotoğraflarıyla süslüydü. Milyonlarca sterlinlik sigorta işlemlerinin bu minicik odadan yürütüldüğüne inanmak zordu. Ofisin 1800'lü yıllardan kalma olmadığını kanıtlayan tek şey son model bir bilgisayarın ekranıydı. Zaman geçtikçe Dexter her gün 10 milyarlarca sterlinlik alım-satım işlerinin yapıldığı, komisyonların uçuştuğu yüzlerce yıllık Londra para piyasası merkezinin görünüşüyle ne kadar yanıltıcı olduğunu anlayacaktı. Agate 40 yaşında kravatsız, kısa kollu gömleğiyle cana yakın bir adamdı. Sir Abbey Varma ona sınırlı bir açıklama yapmıştı. Ona Amerikalı'nın yeni bir risk sermayesi şirketini temsil ettiği, 2 adet kuru yük gemisi satın almak istediği söylenmişti. Bu gemilerin ne amaçla kullanılacağı açıklanmamıştı. Bilmesi gerekmiyordu. Staplehurst şirketinin yapacağı şey bu adama tavsiyelerde bulunmak, onu yönlendirmek ve gemi nakliyatı dünyasındaki tanıdıklarıyla irtibat kurmasını sağlamaktı. Amerikalı Sir Apey'in dostuydu, fatura kesilmeyecekti.
Kuru yük öyle mi dedi Agate. Eski hububat gemileri. Piyasaya doğru zamanda geldiniz. Dünya ekonomisinin bugünkü durumunda adam akıllı çok sayıda gemi boşta. Kimi denizde ama çoğu limanlarda bağlı. Kazıklanmamanız için size bir broker gerekir. Tanıdığınız kimse var mı?
Hayır dedi Dexter. Siz kimi tavsiye edersiniz?
Herkesin birbirini tanıdığı küçük bir dünyamız var. Buradan 1 kilometre uzakta Clarkson, Bremer Seascope, Galbraith veya Gibson's var. Bunların hepsi alım satım ve kiralama işleriyle uğraşırlar. Tabii ücret karşılığında.
Elbette. Washington'dan gelen şifreli bir mesajda Avrupa Birliği'nin kapamaya çalıştığı gizli bir vergi cenneti olan Britanya adalarından Guernsey'de yeni bir hesap açıldığı bildirilmişti. Dexter irtibat kuracağı banka yöneticisinin adını ve para transferi için gereken şifreli numarayı da öğrenmişti.
Diğer yandan iyi bir broker gemi müşterisine bu ücreti ödemekten daha fazlasını kazandırabilir. Parkside şirketinde çalışan bir arkadaşım var. Sizinle hemen görüşebilir. Aramamı ister misiniz?
Lütfen arayın. Agate 5 dakika kadar telefonda konuştu.
Adamınızın adı Simon Lindley diyerek adresi bir kağıt parçasına yazdı. Buradan 500 metre uzakta. Binadan çıkınca sola dönün. Aldgate'e gelince bir kez daha sola dönün. 5 dakika dümdüz yürüdükten sonra Jupiter House'u sorun. Kim olsa size gösterecektir. İyi şanslar.
Dexter kahvesini bitirip adamla el sıkıştıktan sonra oradan ayrıldı. Tarif kusursuzdu. 15 dakika sonra adrese varmıştı. Jupiter House Staplehurst ofisinin tam zıddıydı. Ultra modern, çelik ve cam inşaat, sessiz asansörler. Parkside 11. kattaydı. 2 kilometre batıdaki St. Paul Katedrali'nin kubbesinin göründüğü panoramik pencereleri vardı. Lindley onu asansör kapısında karşılayıp küçük bir toplantı odasına götürdü. Hemen kahve ve bisküvi ikramı yapıldı.
2 adet yük gemisi almak istiyorsunuz. Tercihen hububat gemileri mi diye sordu Lindley.
Müşterilerim istiyor diye düzeltti Dexter. Merkezleri Orta Doğu'da. Çok sıkı gizlilik istiyorlar. Bu nedenle başında olduğum paravan şirket devreye girdi.
Elbette.
Lindley hiç şaşırmamıştı. Bazı iş adamları bağlı oldukları şeyhleri dolandırdıktan sonra yakayı ele verip bir hapishaneye düşmek istemezlerdi. Hep ola gelen bir şeydi.
Müşterileriniz bu geminin ne büyüklükte olmasını istiyorlar?
Dexter'ın gemi tonajları hakkında fazla bilgisi yoktu. Ama bu geminin ana ambarında uskurlarıyla birlikte küçük bir helikopterin saklanacağını biliyordu. İstediği boyutları sıraladı. 20.000 veya 28.000 ton civarında dedi Lindley. Bir bilgisayar tuşlarına bazı komutlar girdi. Büyük ekran toplantı masasının ucunda her iki adamın da görebileceği bir yerdeydi. Arda arda seçenekler belirmeye başladı.
Fremantle, Avustralya, St. Lawrence Seaway, Kanada, Singapur, Chesapeake Bay, ABD.
Göründüğü kadarıyla en geniş liste merkezi Şangay'da bulunan COSCO, Çin Okyanus Nakliyat Şirketi. Ama biz onların Hong Kong ofislerini kullanırız.
Komünistler mi dedi Dexter? Demir üçgende onlardan bir hayli adam öldürmüştü.
Artık öyle şeyleri dert etmiyoruz dedi Lindley. Bugünlerde artık dünyanın en hızlı kapitalistleri oldular ama çok titizler. Teslim edeceğiz dediler mi teslim ederler. Burada bir de Eagle Bulk var. New York'ta size daha yakın. Önemi yok herhalde yoksa var mı?
Müşterilerimin istediği tek şey gemilerin gerçek sahiplerinin gizli kalması dedi Dexter. İki gemi de yeniden donatımı ve değişimi için gizli bir tersaneye götürülecek. Lindley aklından geçenleri seslendirmedi. Bir grup üç kağıtçı son derece kuşkulu mallar nakletmek istiyordu. Ve bu nedenle gemilerin tipini değiştirecek, yeni isimler ve yeni belgelerle hiç tanınmayacak şekilde denize salacaklardı.
Ne olmuş yani? Uzak Doğu bunlarla doluydu. Zor günler yaşanıyordu ve para her zaman paraydı.
Yüksek sesle söyledikleri ise şöyleydi.
Elbette, Güney Hindistan'da hem ketum kalabilen hem de çok önemli tersaneler var. Bombay'daki adamımız vasıtasıyla onlarla temas halindeyiz. Eğer sizi temsil edeceksek bir anlaşma muhtırası yapmamız gerekecek ve komisyonumuz için avans isteyeceğim. Gemiler satın alındıktan sonra her ikisini de Singapur'da Thame adındaki bir işletme şirketinin kayıtlarına geçirmenizi tavsiye ederim. Bunu yaptıktan sonra yeni isimleriyle bu gemiler ortadan kaybolacaktır.
Thame şirketi asla müşterileri hakkında konuşmaz. Sizinle nasıl irtibat kurabilirim Bay Dexter? Devereaux'dan gelen mesajda Fairfax, Virginia'da bulunan bir güvenli evin adresi, telefon numarası, e-posta adresi de vardı. Bu ev mesaj alışverişi için kullanılacaktı. Devereaux'un yaratıcılığı sayesinde kesinlikle izi bulunamazdı ve 60 saniye içinde kapatılabilirdi. Dexter adresleri verdi. 48 saat içinde muhtıra imzalanıp geri gönderildikten sonra Parkside arayışa başladı. Bu iş 2 ay sürdü ama yıl sonu gelmeden 2 hububat gemisi teslim edildi. Bunlardan biri Maryland, Chesapeake Bay'de, diğeri ise Singapur limanında demirliydi. Devereaux her iki geminin mürettebatını da istemiyordu. Adamlara cömertçe tazminat ödendi ve gönderildiler. Amerika'daki satın alma işlemleri kolay oldu. Deniz tüccarları kimliğinde gelen Amerikan Deniz Kuvvetleri elemanları gemiyi teslim alıp girdisini çıktısını öğrendikten sonra Atlantik'e açıldılar. Britanya Kraliyet Donanması'na mensup bir ekip uçakla Singapur'a gitti. Onlar da deniz tüccarları rolü oynayarak gemiyi teslim aldıktan sonra Malakka Boğazı'na doğru yola çıktılar. Onların yolculuğu kısa sürecekti. Her iki gemi de Hindistan kıyılarındaki Goa'da bulunan pis kokulu bir tersaneye gidiyordu. Burada hurdaya ayrılmış gemiler parçalanırdı. Sürekli sızan zehirli kimyasallar vardı ve sağlık koşullarına hiç uyulmazdı. Tersane devamlı pis koktuğu için kimse orada ne yapılıyor diye denetlemeye gitmezdi. Kobra'nın iki gemisi koya girip demir attıktan sonra tarihten silindiler. Ama yeni bir isim ve yeni belgelerle Lloyd Uluslararası Gemi Nakliyatı listelerine gizlice kaydedildiler. Kayıtlarda Singapurlu Thame şirketinin hububat gemileri olarak görünüyorlardı. Bağış yapan ülkenin isteği üzerine tören Cape Verde Cumhuriyeti'nin Santiago Adası, Abilio Macedo Caddesi'ndeki ABD Büyükelçiliği'nde yapıldı. Büyükelçi Marian Miles her zamanki zarafetiyle ev sahipliğini üstlenmişti. Törende Verde Doğal Kaynaklar Bakanı ve Savunma Bakanı da vardı. Bir oramiral Pentagon'u temsilen anlaşmayı imzalamak üzere uçakla gelmişti. Orada neden bulunduğu hakkında oramiralin en küçük bir fikri bile yoktu. Büyükelçi Miles'ın içecek ikramından sonra belgeler toplantı masası üzerine yayıldı. Büyükelçiliğin askeri ateşesi ve Calvin Dexter adında Dışişleri Bakanlığından gelen bir sivil de oradaydı. Önce Verdeli bakanlar, sonra oramiral, en sonunda ise büyükelçi imzaladı. Cape Verde Cumhuriyeti ve ABD mühürleri her iki nüshaya da basıldıktan sonra yardım anlaşması resmi bir kimlik kazandı. Uygulama için gerekli çalışmalar yapılacaktı. Bu iş bittikten sonra şampanya ikram edildi. Kadeh kaldırma konuşmasını Verdeli kıdemli bakan Portekizce olarak yaptı. Adam akıllı yorulmuş olan Or Amiral'in tek kelimesini anlamadığı bu konuşma bitmek bilmiyordu. Yüzüne klasik Bahriye gülücüğünü yerleştirip Napoli'de golf oynarken Atlantik'in Batı Afrika açıklarındaki bu yoksul adacıklara neden apar topar gönderildiğini düşündü. Uçak yolculuğu sırasında yaveri ona ABD'nin 3. dünya ülkelerine gösterdiği her zamanki cömertliğiyle Kape Verde Cumhuriyeti'ne yardım edeceğini açıklamıştı. Bu adaların biri dışında hiçbirinin doğal kaynağı yoktu. Tek kaynak etrafını çeviren denizlerde bolca bulunan balıktı. Ülkenin küçük bir donanması vardı ama hava kuvvetleri denebilecek bir hava gücü yoktu. Dünyada giderek artan korsan balıkçılık ve doğu ülkelerinin doymak bilmeyen balık iştahı nedeniyle ülkenin 200 millik yasal karasuları içinde kaçak avcıların ardı arkası kesilmiyordu. Amerika ıssız bir ada olan Fogo'da kısa bir süre önce Avrupa Birliği'nin bağışlarıyla pisti uzatılan havaalanını devralacaktı. ABD Deniz Kuvvetleri ise yardım amacıyla burada bir pilot eğitim tesisi kuracaktı. Bu tesis tamamlanınca Brezilyalı, Portekizce ortak dili olduğu için bir hava kuvvetleri eğitmen ekibi yanlarında bir düzine Tucano eğitim uçağıyla gelecekler ve eğittikleri Verdeli pilot adaylarıyla bir balıkçılık hava muhafızlığı kuracaklardı. Uzun menzilli Tucano uçaklarıyla okyanus sularını kolaçan ederek korsan avcıları görecekler ve sahil güvenlik botlarına bunların yerini bildireceklerdi. Buraya kadarı çok iyi diye düşündü amiral ama hala golf parkurundan buraya neden getirildiğini anlamış değildi. El sıkışma faslı bittikten sonra Or Amiral dışişlerinden gelen adama büyükelçilik limuziniyle onu havaalanına kadar götürmeyi teklif etti.
İsterseniz sizi Napoli'ye kadar götürebilirim Bay Dexter dedi Or Amiral.
Çok naziksiniz amiralim ama Lisbon'a oradan da Londra'ya ve Washington'a döneceğim. Santiago Havalimanı'ndan ayrıldılar. Or Amiral'in donanma jeti havalanıp İtalya yolunu tutarken Carl Dexter onu Lisbon'a götürecek tarifeli uçağını bekledi. Bir ay sonra ilk büyük donanma destek gemisi Amerikan Deniz Kuvvetleri mühendislerini Fogo'ya getirdi. Portekizce ateş anlamına gelen Fogo'nun %90'ını sönmüş bir yanardağ oluşturuyordu. Destek gemisi adanın açığında demirledi. İçinde her türlü konfora sahip olan bu gemi Amerikalı personelin yüzer üssü olacaktı. Deniz kuvvetleri inşaatçıları her yerde her türlü şeyi inşa edebilmeleriyle ünlüdürler. Ama onları Kansas bifteklerinden, patates kızartmasından ve galonluk kavanozlar içindeki ketçaptan mahrum ederseniz sonuç iyi olmaz. Her şey doğru yakıtı kullanmakla ilgilidir. İnşaat 6 ay sürecekti fakat mevcut havaalanı C-130 Hercules nakliye uçaklarının inişine uygun olduğu için ikmal ve izinler sorun olmayacaktı. Bundan başka daha küçük gemiler kirişleri, direkleri, çimento ve inşaat için başka ne gerekiyorsa getirebildikleri gibi yiyecek, meyve suyu, sodalı içkiler hatta su bile sağlayabilecekti. Fogo'da yaşayan bir avuç yerli oraya gelerek hayranlıkla bu karınca ordusunun sahile çıkıp küçük havaalanlarını devralışını seyretti. Günde bir kere pist inşaat malzemelerinden temizlendikten sonra Santiago'dan ikmal uçağı geliyordu. İnşaat bittikten sonra bu uçuş eğitim tesisi, sivil yolcu uçakları için düşünülen hangarların yanı sıra öğrenciler için prefabrik yatakhaneler, eğitmenler için barakalar, bakım onarım atölyeleri, Tucanolar için benzin depoları ve bir haberleşme kulübesi barındıracaktı. Mühendisler arasından burada bir tuhaflık fark eden olduysa da hiç seslendirilmedi. Dexter adında Pentagon'dan gelen bir sivilin talimatlarına uyularak başka birkaç şey daha inşa edilmişti. Volkan'ın kayalık yüzeyi oyulduktan sonra çelik kapıları olan fazladan bir hangar daha yapılmıştı. Yapılan diğer şeyler, Tucanoların kullanamadığı JP-5 jet yakıtı için yedek bir depo ve bir cephanelikti. Kayaya oyulmuş gizli hangarın çelik kapılarını kontrol eden kıdemli başçavuş O'Connor, ''Gören de birilerinin savaşa hazırlandığını sanacak.'' diye mırıldandı.
4. Bölüm. Devereaux ömrünü casusluk mesleğinde geçirmişti. Çok eskiden beri bildiği bir şey dünyanın en büyük istihbarat toplama kuruluşunun Roma Katolik Kilisesi olduğuydu. Her yerde bulunduğu için her şeyi görüyordu. Günah çıkarma sayesinde her şeyi duyuyordu. Ve 1000 yıldan fazladır imparatorlara veya prenslere hiç destek vermemiş ya da desteklememiş olmasıyla gülünesi bir şeydi.
Ama kötülüğü gördüğünüz zaman ona karşı mücadele edersiniz dedi Devereaux.
Peder bu yeme atlamayacak kadar kurnazdı. Cemaatimden ne istiyorsun evladım?
Kolombiya'da her yerde varsınız Peder. Kırsal bölgelerdeki faaliyetleriniz sayesinde genç papazlarınız ülkenin her bir köşesine, şehrine, köyüne.
Onların muhbir olmalarını mı istiyorsun? Senin hesabına, ta Washington'a mı? Onlar da günah çıkarma gizliliği yemini etmişlerdir. Onlara anlatılan şeyler asla ifşa edilmez.
Peki, içindeki zehir yüküyle pek çok gencin hayatını karartıp, arkasında büyük acılar bırakacak bir geminin yola çıkması da kutsal bir bilgi midir?
İkimiz de günah çıkarmanın kutsal olduğunu biliyoruz.
Ama bir gemi günah çıkaramaz Peder. Size söz veriyorum, tek bir denizci bile ölmeyecek. Benim aklımdaki sınır gemiyi yakalayıp mala el koymaktan ibaret.
Devereaux bunu söyledikten sonra yalan söylediği için günah çıkarmak zorunda kalacağını biliyordu.
Ama buradan çok uzaklarda başka bir papaza, burada değil, şimdi hiç değil.
İstediğin şey son derece tehlikeli olabilir. Bu ticareti yapan adamlar çok kötü, acımasız ve eli kanlı tiplerdir.
Karşılık olarak Devereaux cebinden bir şey çıkardı. Bu nesne küçük ve çok marifetli bir cep telefonuydu. Peder, her ikimiz de bu şeyler icat edilmeden çok uzun zaman önce doğduk. Artık bütün gençlerin ve artık genç olmayan birçok insanın elinde. Kısa bir mesaj göndermek için konuşmaya gerek olmuyor.
Mesaj çekmeyi biliyorum evladım.
O halde şifrelemeyi de biliyorsunuzdur. Bu cihazlar kartelin asla çözemeyeceği şekilde şifrelenmiştir. İstediğim tek şey memleketime giden zehir yüklü geminin, para uğruna genç insanları mahvetmeye giden geminin adı.
Peder zoraki bir şekilde gülümsedi. Sen iyi avukat olursun evladım.
Kobra'nın oyuna süreceği son bir kozu vardı. Cartagena şehrinde Cizvit cemaati azizi St. Peter Claver'ın bir heykeli var.
Elbette, ona saygı duyarız.
Yüzlerce yıl önce bu adam köleliğe karşı savaş vermişti. Köle tacirleri onu şehit ettiler. Peder, size yalvarıyorum. Uyuşturucu ticareti de köle ticareti kadar kötü bir şeydir. Sadece insanı köle yapmaz, uyuşturur. Köle tacirleri genç insanların bedenlerini alıp istismar ederlerdi. Narkotiklerse insanın ruhunu alır.
Peder birkaç dakika boyunca pencereden dışarıya, insanları özgürlüğe taşıyan Simon Bolivar'ın meydanına baktı. Şimdi dua etmek istiyorum evladım. 2 saat sonra gelebilir misin?
Devereaux meydana açılan küçük sokaklardan birindeki bir kafede hafif bir öğlen yemeği yedi. Döndüğünde Kolombiyalı Cizvitlerin lideri bir karara varmıştı.
Benden istediğin şeyi kimseye emredemem ama kırsaldaki papazlarıma benden istediğin şeyi anlatabilirim. Günah çıkarma gizliliği ihlal edilmediği sürece onlar kendi kararlarını verebilirler. Sen de küçük makinelerini onlara dağıtabilirsin.
Alfredo Suarez'in karteldeki meslektaşları arasında en yakın çalıştığı kişi satıştan sorumlu olan Jose Maria Largo'ydu. Her bir sevkiyatın son kilosuna kadar takip edilmesi gerekiyordu. Suarez'in malı partiler halinde göndermesi kolaydı. Ama teslim yerindeki müşteri mafyanın eline ne kadar geçtiğinin, malın ne kadarına polisler tarafından el konduğunun bilinmesi çok önemliydi. Neyse ki polis her büyük baskını ve yakalamayı anında medyaya yansıtıyordu. Bunu yaparak devletlerinden övgü bekliyorlar, daha büyük bütçeler almanın yollarını arıyorlardı. Largo'nun kuralları basit ve pazarlıksızdı. Büyük müşteriler malın tesliminde kartelin koyduğu fiyatın %50'sini ödeyebilirlerdi. Geri kalanı borçhanesine yazılırdı ve artık malın sahibi değişmiş olurdu. Küçük oyuncular için bedelin %100'ü derhal ödenmeliydi. Bu ödeme biçimi pazarlığa tabi değildi. Ulusal mafyalar ve çeteler sokak piyasasında astronomik fiyatlar isterlerse bu onların bileceği işti. Eğer dikkatsiz olurlar veya aralarına polis muhbirlerinin sızmasına izin verip malı kaybederlerse bu da onların sorunuydu. Ama mal teslim edildikten sonra yakalanıp el konduğu takdirde hala borçlarını ödemekle yükümlüydüler. Hala %50 borcu olan yabancı bir çete malı polise kaptırdığı için ödeme yapmayı reddederse işte o zaman yaptırım şart olurdu. Don herkese ibret olacak cezaların çok önemli olduğunu bilirdi ve bu konuda çok kararlıydı. Kartel iki şeyde paranoyak sayılırdı. Malın çalınması ve muhbir ihaneti. Her iki suçla karşılığı neye mal olursa olsun unutulmaz ve bağışlanmazdı. Bu ceza mutlak verilmeliydi. Don'un yasası buydu ve her zaman işe yarardı. Suarez'in gönderdiği malın ne kadarının teslimattan önce yakalandığını bilmesi için mutlaka Largo'ya sorması gerekiyordu. Ancak bu şekilde hangi sevkiyat yönteminin yakalanmadan geçme ihtimalinin en yüksek veya en düşük olduğunu görebilirdi. 2010 yılının sonlarına doğru yakalanma yüzdesinin her zamanki düzeyde olduğunu hesapladı. %10 ila 15 arası. Astronomik karlar göz önüne alındığında bu miktar hiç de fena değildi. Ama yakalanma yüzdesini tek haneli sayılara indirmek Suarez'in her zaman çok istediği bir şeydi. Kokain hala kartelin elindeyken yakalanırsa zarar tamamen kendilerine aitti. Don bundan hiç hoşlanmazdı. Suarez'in artık kolları ve bacakları kopmuş halde cesedi bir apartman altında çürümekte olan Selefi 10 yıl kadar önce denizaltı fikrini ortaya atmıştı. Buna göre bir dizel motorla çalışacak, yiyecek ve yakıt dışında 4 mürettebat ve 10 tona kadar mal taşıyabilecek, periskop derinliğinde seyreden sualtı tekneleri inşa edilecekti. Bunların en iyileri bile fazla derine inemiyordu, gerek de yoktu. Su üstünde görünen tek şey kaptanın dümen kullanmak için başını çıkaracağı, hava kabarcığı gibi bir kubbe ve motora ve mürettebata gereken havayı sağlayan bir boruydu. Plana göre bu görünmez sualtı tekneleri yavaş fakat emniyetli bir şekilde Kolombiya'dan Meksika'ya giderek muazzam miktarlardaki malı ABD sınırlarından geçirmeleri için Meksika mafyalarına teslim edecekti. Bu plan işe yaradı bir süre için. Derken felaket oldu. Teknelerin tasarımı ve inşasından sorumlu kişi, Buenaventuralı zararsız bir balıkçı kimliğine bürünen Enrique Portocarrero adında dahi bir mühendisti. Sonra Albay Dos Santos onu ele geçirdi. Ya baskı altında öttü ya da yaşadığı yerde yapılan incelemede deliller bulundu. Ama sonunda denizaltıların yapıldığı tersane ortaya çıktı ve deniz kuvvetleri olaya müdahale etti. Deniz albayı German Borrero işini bitirdiğinde çeşitli inşa aşamalarında olan 60 tekne yanıp kül olmuştu. Kartelin uğradığı zarar dudak uçuklatıcıydı. Suarez'in Selefi'nin yaptığı ikinci hata, Amerika'ya ve Avrupa'ya çok büyük miktarlardaki sevkiyatı her biri 1 veya 2 kilo taşıyan tek kişilik taşıyıcılarla yapmaktı. Bu da sadece birkaç ton göndermek için binlerce taşıyıcı kullanmak anlamına geliyordu. İslamcı terörizm nedeniyle Batı dünyasındaki güvenlik önlemleri sıkılaştıkça giderek artan sayılarda valizler X ışınlarından geçirildi ve içlerindeki yasa dışı nesneler ortaya çıktı. Bunun üzerine mal midede taşınmaya başlandı. Bu riski göze almaya hevesli ahmaklar boğazlarını novokainle uyuşturup her birinde 10 gram kokain bulunan 100'e yakın küçük paketler yuttular. Bu paketler bazılarının içinde patladı ve havaalanında düşüp ölmelerine neden oldu. Bazılarını uzun uçuş boyunca hiçbir şey yemeyip içmediklerini fark eden keskin gözlü hostesler rapor etti. Bunlar bir kenara çekildi, incir şurubu içirilip dibinde süzme eleği olan helalara oturtuldu. Amerika ve Avrupa'daki hapishaneler bunlarla dolup taşıyordu. Buna rağmen sevkiyatın %80'i yakalanmadan hedefe ulaşmaktaydı. Derken Suarez'in Selefi ikinci büyük şanssızlığa uğradı. Bu cihaz ilk önce İngiltere'de Manchester'da uygulandı ve çok işe yaradı. Sanal soyma arama yapan bu X ışını cihazı sadece yolcuyu soyulmuş gibi göstermekle kalmıyor, bedenine yapılan implantları, makata sokulan veya bağırsaklarda bulunan şeyleri de ortaya çıkarıyordu. Makine o kadar sessizdi ki pasaport kontrol memurunun gişesi altına yerleştirilebiliyor ve başka bir odada bulunan bir görevli pasaportunu gösteren yolcuyu tepeden tırnağa inceleyebiliyordu. Bunu hava ve deniz terminallerinde kullanan Batı ülkelerinin sayısı arttıkça yakalanan taşıyıcı sayısı da hızla yükseldi. Sonunda Don'un sabrı taşmıştı. O bölümün baş yöneticisinin değiştirilmesini emretti. Bir daha hiç ortada görülmeyeceği şekilde... Artık bütün ipler Suarez'in elindeydi. Başından beri büyük miktarlarda sevkiyat taraftarı olmuştu ve sayılara baktığı zaman en güvenli yolların hangileri olduğu açıkça görülüyordu. ABD için ya denizüstü araçları ya da uçakla Karayipleri aşıp Meksika'nın kuzeyi veya ABD'nin güney kısmı hedef alınacaktı. Mal yolun büyük bir kısmında ticari şileplerle taşınacak, deniz ortasında balıkçı teknesi veya özel bir yata aktarılacaktı. Avrupa için yeni hatları tercih ediyordu. Yakalanma oranının %20'yi bulduğu Karayipler'den Batı veya Kuzey Avrupa'ya yönelenleri değil. Teslimat Batı Afrika kıyılarında bulunan gevşek ülkelerde yapılacaktı. Mal burada teslim edilip kartele ödeme yapıldıktan sonra kokaini parçalara ayırıp kuzey çöllerinden geçirerek Akdeniz kıyılarına, buradan da Güney Avrupa'ya nakletmek müşterinin tercihine kalıyordu. Suarez'in en sevdiği hat eskiden Portekiz'e ait olan iç savaşlar sonunda yıpranmış ve yozlaşmış uyuşturucu cenneti Guinea-Bissau'ydu. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Dairesi'nde görevli Kanadalı narkotik dedektifi Walter Kemp'le birlikte Viyana'da bulunan Carl Dexter'da aynı sonuca varmıştı. BMUSD'nin elindeki sayılarda Lisbon'daki Tim Menhair'inkilerle aynı gibiydi. Sadece birkaç yıl önce Avrupa'ya yönelik Kolombiya kokaininin %20'sini alan Batı Afrika artık %50'den fazlasını almaya başlamıştı. Prater Park'taki bir kafede oturmakta olan iki adamın bilmediği şey Alfredo Suarez'in bu miktarı %70'e çıkarmış olmasıydı. Polis tanımıyla ilgiye değer görülen 7 Batı Afrika Cumhuriyeti vardı. Senegal, Gambiya, Guinea-Bissau, Guinea eskiden Fransız olan, Sierra Leone, Liberia ve Ghana. Uçakla veya deniz yoluyla Atlantik'i aşıp Batı Afrika'ya ulaşan kokain yüzlerce farklı yoldan kuzeye naklediliyordu. Bazıları balıkçı tekneleriyle Fas kıyılarına ulaşıp eski haşhaş sevkiyat hattını takip ederdi. Başka sevkiyatlar uçakla Sahra çölünü aşıp Kuzey Afrika kıyılarına varır, buradan küçük teknelerle İspanyol mafyasına götürülürdü. Bazı sevkiyatlar uzun bir tren yolculuğuyla Sahra çölünü güneyden kuzeye kat ederdi. Polisin son derece dikkate değer bulduğu başka bir şey de 12 büyük Batı Afrika şehrine Avrupa'nın hemen karşısındaki Trablusgarp'a bağlayan Libya Havayolu şirketi Afrikiyah'tı. Kuzeye Avrupa'ya gönderme işinde hepsi aynı şeyleri yapıyor dedik hem. Ama iş Atlantik'in karşısından gelen malı almaya geldiğinde Guinea-Bissau en önemli yer. Belki oraya gidip bir baksam iyi olacak dedi Dexter. Eğer gidersen çok dikkatli olmalısın dedi Kanadalı. Çok iyi bir kılıf uydur. Yanına koruma alman da iyi olur. Tabii en iyi kamuflaj siyah olmaktır. Bunu sağlayabilir misin? Hayır, okyanusun bu yanında kimseyi tanımıyorum. Kemp bir kağıt peçete yüzüne bir isim ve numara yazdı. Londra'da bu kişi ara, arkadaşımdır. Soka'da çalışıyor. Dipnot Soka Serious and Organized Crime Agency. Ciddi ve organize suçlar şubesi. İyi şanslar, ihtiyacın olacak. Carl Dexter Britanya'nın bu teşkilatı hakkında hiçbir şey bilmiyordu ama yakında öğrenecekti. Gün batmadan Montcalm Otel'e döndü. Eski sömürgesi olduğu için Portekiz Hava Yolları TAP ülkeye gitmenin en uygun yoluydu. Dexter vizesini almış, tropik hastalıklara karşı akla gelebilecek bütün aşıları olmuş, Uluslararası Kuş Yaşamı Cemiyeti'nden kışları Batı Afrika'ya göçen kuşlar hakkında incelemeleriyle ünlü kuş bilimci Dr. Calvin Dexter adına bir referans mektubu aldıktan sonra TAP'ın Guinea-Bissau'ya kalkan gece uçağına binmişti. Arkasında Britanya paraşüt alayından iki onbaşı oturmaktaydı. Dexter'ın öğrendiği kadarıyla Soka büyük suçlar ve antiterörle ilgili bütün teşkilatları tek çatı altında toplamıştı. Burada görev yapan ve Walter Kemp'in arkadaşı olan kişi kariyerinin büyük bir kısmını bu alayın 3. taburunda geçirmişti. Jerry ve Billy Colchester karargahında bulan da oydu. İki adam gönüllü olmuştu. Artık Jerry ve Bill değildiler. Adları Kwame ve Kofi'ydi. Pasaportlarında Ganalı oldukları, diğer belgelerinde ise Akra'daki Uluslararası Kuş Yaşamı Cemiyeti'nde çalıştıkları belirtiliyordu. Aslında ikisi de İngilizdi. Fakat her ikisinin de ebeveynleri Grenada'dan gelen göçmenlerdi. Tui, Eve veya Ashanti dillerini ne kadar bildikleri sınanmadığı takdirde gerçek kimlikleri açığa çıkmazdı. Bu adamlar Kreole veya Portekizce dillerini de bilmiyorlardı ama görünüşleriyle Afrikalı olduklarından kuşku yoktu.
Tap uçağı Bissau havaalanına indiğinde vakit gece yarısını geçiyordu ve zifiri karanlıktı. Çoğu yolcu Sao Tome'ye devam edeceği için sadece az sayıda kişi pasaport kontrolü kısmına geçti. Dexter önden yürüyordu. Görevli memur yeni Kanada pasaportunun her bir sayfasını inceledi. Yine vizesini gördü. 20 avroluk banknot avucuna sıkıştırılınca Dexter'a geçmesi için işaret etti. Sonra yanındaki iki adamı gösterdi.
''Benimle birlikteler'' dedi Dexter Fransızca. Sonra İspanyolcu olarak aynı şeyi söyledi.
Fransızca Portekizce değildir. İspanyolca da öyle. Ama anlamı belliydi. Dexter güleç bir yüzle ışıl ışıl bakıyordu. Böyle yapmak her zaman işe yarar. Daha üst rütbeli bir memur yanlarına geldi.
''Ülkeye geliş amacınız nedir?'' diye sordu Fransızca.
Dexter çok sevinmiş gibi yaptı. Omuz çantasından bir avuç broşür çıkardı. Broşürler sayıları 700 bini bulan ve kışı yine Bissau'nun bataklıklarında geçiren göçmen kuşların resimleriyle doluydu. Memurun gözleri can sıkıntısıyla donuklaştı. Hepsine geçmesi için işaret etti. Dışarıda hiç taksi yoktu ama orada duran bir kamyon vardı ve 50 avroluk banknot bu ülkede uzun mesafeler kat edebiliyordu.
''Malaika Otel'' diye sordu Dexter ümitle. Şoför biliyorum anlamında başını salladı.
Şehre yaklaştıkları sırada Dexter neredeyse her yerin tamamen karanlık olduğunu fark etti. Sadece tek tük ışıklar görülüyordu.
''Sıkı yönetim karartması mı vardı?''
''Hayır, sadece elektrik yoktu. Güneş battıktan sonra sadece özel jeneratörleri olan binaların ışığı vardı. Malaika Otel bunlardan biriydi.'' Üç adam otele yerleşip uyumak için odalarına çekildi. Gün doğmadan az önce birisi devlet başkanını vurdu.
5. ayrımın sonu. Sayfa 96.